Ayrım 6.
Her şey göz önüne alındığında iki insan arasındaki fark, bunlardan birinin diğerinde bulunmayan bir üstünlüğe sahip olduğunu iddia etmesine yetecek kadar fazla değildir. Ancak insanların doğuştan gelen bu eşitliği, güvensizliğin de nedenidir. Bu konuda Hobbes şunları söyler: bu yetenek eşitliğinden amaçlarımıza erişme umudunun eşitliği doğar. Bundan ötürü iki kişi aynı anda sahip olamayacakları bir şeyi arzu ederse birbirlerine düşman olurlar ve esas olarak varlığını korumak ve bazen de sadece zevk almak olan amaçları uğruna birbirlerini yok etmeye veya egemenlik altına almaya çalışırlar. Eşitlikten kaynaklanan güvensizlik ise savaşa yol açar. Hobbes'a göre herhangi bir kimsenin başkalarına olan güvensizliğinden kurtulması için kendisi için tehlikeli olabilecek kadar büyük başka bir kuvvet kalmadığını görünceye kadar cebren veya hileyle olabildiği kadar çok insanı hakimiyeti altına almasından başka akla yatkın bir yol yoktur. Ve bu o kişinin kendi varlığını koruması için gerekli olanın ötesinde bir şey değildir ve buna genellikle cevaz verilir. Hobbes, Leviathan, sayfa 96. Hobbes'a göre insan doğasında üç temel savaş nedeni mevcuttur: rekabet, güvensizlik ve son olarak şan ve şeref. Bunlardan birincisi insanları kazanç için, ikincisi güvenlik için, üçüncüsü ise şöhret için mücadele etmeye iter. Birincisi başka insanların kişiliklerine, karılarına, çocuklarına ve hayvanlarına egemen olmak için şiddet kullanır. İkincisi kendilerini korumak için, üçüncüsü ise kendi kişiliklerine yönelik olarak doğrudan doğruya veya hısımları, arkadaşları, milletleri, meslekleri veya adları dolayımıyla bir söz, bir gülümseme, farklı bir görüş ve başka bir aşağılama işareti gibi küçümsemelere karşı şiddet kullanır. İşte herkesin herkese karşı savaş halinde olduğu bu doğal durum, devlet olmadıkça hep sürüp gider. Hobbes'un sözünü ettiği doğal durum aslında bir savaş çatışma durumudur. Devlet olmadan, yani insanlar hepsini birden korku altında tutacak genel bir güç olmadan yaşadıkları vakit, savaş denen o durumun içindedirler. Ve bu savaş herkesin herkese karşı savaşıdır. Ancak burada Hobbes'un sözünü ettiği savaş yalnızca muharebe ve dövüşme eyleminden ibaret değildir. Ona göre savaşın doğası çarpışma eyleminden ibaret olmayıp bir güvencenin bulunmadığı, çarpışmaya yönelik kesinleşmiş bir eğilimden oluşur. Söz konusu savaş durumunun bir takım sıkıntılara yol açması da kaçınılmazdır. Herkesin herkese düşman olduğu böyle bir ortamda çalışmaya yer yoktur. Çünkü çalışmanın karşılığı belirsizdir ve dolayısıyla toprağın işlenmesine de yer yoktur. Ne denizcilik ne de deniz yoluyla ithal edilebilecek malların kullanılması, ne rahat yapılar, ne fazla güç gerektiren şeyleri kaldırmak ve taşımak için gereken şeyler, ne yeryüzü hakkında bilgi, ne zaman hesabı, ne sanat, ne yazı, ne de toplum vardır. Hepsinden kötüsü, hep şiddetli ölüm korkusu ve tehlikesi vardır ve insan hayatı yalnız, yoksul, kötü, vahşi ve kısa sürer. Hobbes, AG'ye sayfa 94. Hobbes, doğanın insanları birbirine düşman ve bir diğerini yok etmeye eğilimli kılmasının, bazılarına garip gelebileceğinin ve kendisinin sözünü ettiği doğal durumun varlığına ilişkin bazı kanıtlar bekleyebileceklerinin de farkındadır. Ona göre, eğer bir insan böyle bir doğal durumun varlığına inanmıyorsa o kişi, o halde kendisini düşünsün. Yolculuğa çıkarken silah kuşanır ve yanında insanlar olsun ister. Yatmaya giderken kapılarını kilitler, evde olduğu zaman bile çekmecelerini kilitler ve bütün bunları ona verilecek zararların öcünü alacak yasaların ve silahlı kamu görevlilerin var olduğunu bildiği halde yapar. Silah kuşanıp yolculuk ederken, vatandaşları hakkında, kapılarını kilitlerken hemşerileri hakkında, çekmecelerini kilitlerken çocukları ve hizmetçileri hakkında ne düşünmektedir? Bu kişi hareketleriyle insanlığı benim sözlerle suçladığım kadar suçluyor değil midir? Fakat hiçbirimiz bunda insan doğasını suçlamıyoruz. İnsanın istek ve duyguları kendi başlarına günah değildir. Onları yasaklayan bir yasanın varlığını öğreninceye kadar bu duygulardan kaynaklanan eylemler de günah değildir. Hobbes, AG'ye sayfa 95. Hobbes içinde bulunduğu çağda dünyanın her yerinde böyle bir savaş durumunun olmadığını ama bazı bölgelerde insanların doğal durum içinde yaşadıklarını belirtir. Amerika'nın birçok yerlerindeki vahşiler doğal istekler sayesinde bir arada yaşayan küçük ailelerin yönetimi dışında hiçbir yönetim şekline sahip değildirler ve bugün bile daha önce belirttiğim o vahşi durumda yaşarlar. Hobbes'a göre korkulacak genel bir güç olmasaydı, hayatın nasıl olacağı, önceden barışçı bir yönetim altında yaşamış olan insanların bir iç savaş durumunda içine düştükleri hayata bakarak anlaşılabilir. Hobbes herkesin herkesle savaştığı doğal durumda yasa diye bir şeyin olmadığını ve yasa olmayınca adaletten ve adaletsizlikten de söz edilemeyeceğini belirtir. Ona göre adalet ve adaletsizlik toplum içinde yaşayan insana ilişkin niteliklerdir. Hobbes, AG'ye sayfa 95-96. Amacı topluma akılsal bir temel bulmak olan Hobbes, insanın doğal durumunu tarihsel bir gerçeklik olarak değil, hipotetik çıkarım olarak ifade etmektedir. Bu nedenle söz konusu doğal durum, tarihsel bir toplum öncesi durumu değil, eğer barış bozulursa insanların içine düşecekleri durumu gösterir. Gülnur Savran, Sivil Toplum ve Ötesi, sayfa 171. Bu, düşünürün doğa durumunu bir savaş durumu olarak betimleyişinde açıkça ortaya çıkar. Bu betimlemede doğa durumunun bir kuramsal kurgu, bir analoji olduğu belirtik olarak dile getirilmektedir. Tutkulardan yapılan çıkarsama şunu açıkça ortaya koymaktadır ki, savaş zamanı için geçerli olan her şey, insanların kendi güçlerinden ya da kendi buluşlarının onlara sağlayacağı güçten başka bir güvenlikleri olmadan yaşadıkları zaman içinde geçerlidir. Bu hipotez, siyasal devletin olmadığı dönemlerde durumun ne olduğunu değil, ortak bir gücün yokluğunda durumun ne olacağını ortaya koyar. Kuşkusuz bu analojisini oluştururken Hobbes, iç savaş konusundaki empirik bilgilerinden de yararlanmıştır. G. Savran, AG'ye sayfa 24. Gerçekten de 17. yüzyıl İngiltere'si bir iç savaş içinde bulunmaktadır ve bu durumun düşünürü etkilemesi söz konusudur. Bu noktada doğa durumunun, işlevinin Hobbes için ne olduğunu düşünmek yerinde olur. Hobbes'un 17. yüzyılda İngiliz halkı için güçlü bir devletin gerekliliğini gösterme çabası içinde olduğu göz önüne alınırsa, bu özgür insandan hareket etmesi ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu insanı doğal öncülü olarak almış olması anlaşılır bir şeydir. Hobbes'un amacı bu insanlara ne olduklarını gösterip sonra da en uygun siyasal örgütlenme biçimini önermektir. Bu toplumun neden böyle bir devlete gereksinimi olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır Hobbes. G. Savran, AG'ye sayfa 39. Hobbes, insanın doğasının özünde toplumsal olduğu şeklindeki klasik görüşten, örneğin Aristoteles'te olduğu gibi oldukça uzaktır. Hobbes'un insan doğasına ilişkin akıl yürütmesinin sonucu şudur. İnsanlar güç elde etme ve bunu artırma konusunda birbirleriyle sürekli bir çatışma içinde bulunurlar. Bu bakımdan insanın eylemlerini yönlendiren en temel eğilim ölüm korkusu ve kendini koruma isteğidir. Her insan gücünü arttırma amacıyla başkalarının gücünü engelleme ve ortadan kaldırmaya yönelik doğal bir eğilim taşıdığından dolayı Hobbes'un betimlediği dünyada insan sürekli bir tehdit altındadır. Bu onun sürekli bir ölüm korkusu içinde olması demektir ve kendisi de doğası gereği güç aramak durumunda olan insanın bu durumda en temel isteği kendini koruma isteğidir. Bu istek varoluşsal bir nitelik taşır. Çünkü bütün diğer isteklerin gerçekleşmesi insanın varlığının korunuşunu gerektirir. O halde Hobbes'un doğa durumu, herkesin kendini koruma ve tutkularını tatmin etme gücü ve bu gücü arttırma isteği bakımından sürekli bir çatışma içinde bulundukları bir durumdur. İstek ve korku kavramları Hobbes'un insan ilişkilerini açıkladığı kavramlardır. İnsanlar arası ilişkide, güç elde etmede rekabet ya da savaş ilişkisidir. İnsanların en temel eğilimi olan kendini koruma, varlığını sürdürme isteği daima bir düşmanlık ilişkisine yol açar. Ancak bu sürekli düşmanlık ilişkisinin yine insanın temel isteği bakımından ortadan kaldırılması gerekir. Çünkü varlığının sürekli tehdit altında bulunması insan için dayanılmazdır. İnsan varlığının güvence altına alınmasını da istemektedir. İşte bu istek doğa durumunun sona ermesini gerektirir. Bu ise ancak devletle mümkündür. Doğa durumunu sona erdiren devlet, aynı zamanda her bir insanı da ötekine karşı sınırsız bir güç elde etme yarışından alıkoyar. Hobbes, doğuştan toplumsal niteliğe sahip olmayan bireylerin kendi iradeleriyle bir toplum oluşturdukları görüşündedir. Ona göre her insanın temel psikolojik doğası değişmezdir ve bu doğanın temel isteği kendini korumadır. O halde bu istek doğa durumunda da uygarlık, kültür durumunda da insanları yönlendiren temel ilkedir. Aslında bütün canlı varlıkların ilkesi olan kendini koruma, ancak akılsal bir varlık olan insanın toplum oluşturmasına neden olmuştur. İnsanda edinilmiş bir yeti olan akıl, doğa durumunun dayanılmaz olduğunu anlayıp bireyi topluma yönlendirmektedir. Kendini korumak için insan, aklıyla barışa yönelmektedir. Bütün insanlarda ortak olan kendini koruma isteği, doğa durumunda savaşa neden olurken, toplumsal durumda barışın nedeni olur. Ancak Hobbes'un sözünü ettiği bireyler birleşmeyecek, uzlaşmayacak yapıda olduklarından, onları birliğe götürebilecek olan ancak bir egemendir. Hobbes'un devletinin kökenindeki anlaşma, bireyler arasında bir kişiye haklarını devretmek için yapılan bir anlaşmadır. Egemenlik karşılıklı bağımlılık oluşturacak herhangi bir anlaşma değildir. Hobbes, egemenin gücünü mutlak kılmak istediği için onu bireylerle hiçbir biçimde bağlamaz. Hobbes'un Leviathan'ıyla birlikte devletin doğaüstü bir kaynağı olmadığı görüşü yaygınlaşmaya başlamıştır. Toplumsallıkta doğanın mantığını arayan Hobbes, mutlak monarşiyi savunursa da bunu tanrısal istemeye değil, insanların birbirinin kurdu olduğu, herkesin herkesle savaştığı, başlangıçtaki doğal duruma son veren insan doğasının yasalarına dayandırır. Antropolojik gözle bakıldığında Hobbes'un doğal insanı henüz insan değildir. İnsanın ilk özellikleri bile onda yoktur. Onun doğal durum betimlemesi, sonraları Rousseau'nun doğallığı olumlamasının tersine, uygarlık öncesini ama daha çok uygarlığın kökten yıkıldığı bir durumu göz önüne getirir. Ulu Nutku, İnsan Felsefesi Çalışmaları, sayfa 65. 3. 5. 18. yüzyıl felsefesinde insan, tanrı ve doğa. Bu yüzyılın özellikle ilk yarısını Descartes'a tepki dönemi olarak değerlendirmek mümkündür. Bilindiği gibi Descartes, doğayı mekanikleştirmiş ama bunu insana yaratıcısının yanında doğanın üzerinde bir yer vermek amacıyla yapmıştı. Bu nedenle onun doğa konusunda geliştirmiş olduğu mekanik determinizm anlayışı, tinsel değerleri, erekleri dıştalamayan, onlarla uzlaşan bir anlayıştı. 18. yüzyılın başında bütün önemli düşünürler, Descartes'in kendilerine kazandırmış olduğu yöntemleri benimsemekte devam edecekler ama onun sistemini kesinlikle yadsıyacaklardır. 18. yüzyıl düşünürlerinin Descartes'ta en çok karşı çıktıkları şey, onun insanı düşünen töz düzeyine yükseltmiş olmasıdır. Bu yüzyılda insanı düşünen töz düzeyinden düşürecek olan hareketi Locke başlatmış, Condillac ve Hume ise sürdürmüşlerdir. Onlar insan ruhunda dünya mekaniği modeli üzerine kurulmuş bir duyumlar mekaniği görmektedirler. Ve cogito yıkılınca Descartes'in tanrı ispatları da onunla birlikte yıkılacaktır. Böylece de insanın sonu doğanın sonundan farklı olmayacak. Yani o da kendini mekanikleşmiş bulacaktır. Ancak bu sonuç bu çağın bir anda ulaştığı bir noktayı temsil etmez. Bu nedenle 18. yüzyılda iki dönem ayırt edebiliriz. İlkinde mekanizm ilkesini doğanın bütün ayrıntılarına, özellikle de insana yaymaya çalışan ve aklı da bir duyumlar mekaniğine indirgeyen, mekanist bir insan metafiziği yaratan bir dönem söz konusudur. İkincisinde ise, yani 1750'den sonra, duygusallığın şiddetli bir tepkisi olarak Rousseau'da en iyi örneğini gördüğümüz ve ilkinden çok farklı bir bakış açısının geliştirilmesiyle karşılaşırız. 18. yüzyılda yeni bir evren tasarımının geliştirildiğini görüyoruz. Buna göre birbirinden izole, yalıtık, sonsuz sayıda varlık vardır ve bu varlıkları katı bir sistem içinde gruplamak mümkün değildir. Bu fenomenlerden hiçbiri diğerinden daha az önemli ya da değersiz değildir. Fenomen olmak bakımından bütün varlıklar eşitlenmiş durumdadır. Bunlar tek tek gözlenip araştırılacak ve ancak ansiklopedide bir araya getirilecektir. Ansiklopedi 18. yüzyılın tipik kitabı ve metin tarzıdır. 18. yüzyıl kendine güvenen, iyimser bir çağdır. İnsan da fenomenlerin asla bir bütün oluşturmaksızın dağıldıkları bu evrende anlam aramayacaktır. Bilim gibi ahlakta da aynı fenomenist tavır benimsenmiştir. Ahlak konusunda ise pragmatik tutum benimsenmiştir. Aynı tutum sanatta da görülür. Maddenin yasalarının pragmatik bir yorumla kullanım kuralları olarak anlaşılmasıyla kozmos bir tür, ontolojik olmayan pratik birlik kazanmıştır. Aynı şekilde insan doğasının da ontolojik değil ama pratik düzeyde, moral düzeyde birliğe ulaşması söz konusudur. Bu dönemde egemen olan ideoloji Voltaire'in Candide adlı yapıtında iyi bir biçimde ifade edilmiştir. Burada mümkün olan dünyaların en iyisi üzerine bir alay ve büyük düşüncelerin potansiyel olarak taşıdığı tehlikeye karşı bir uyarı vardır. Sonuç olarak dünya nasılsa öyle olduğu için ondan bize veremeyeceği şeyleri istememek gerekir. 18. yüzyıl düşünürleri kilisenin tanrısı olmamak koşuluyla tanrıya karşı değildirler. Antik klerikalizm. Kiliseye karşı çıkmalarının nedeni bilim konusunda, akılsallıkta kendilerine rakip olarak görmeleridir. İnsanın yalnızca kendi aklıyla nüfuz edebileceği doğal hakikatin üzerinde olan, gökyüzünden gelen bir hakikatin taşıyıcısı olarak olan kiliseye karşıdırlar. Doğal kilisenin olmayan anlamına gelir. Zaman zaman bazı ideolojilerde ve kültürlerde doğa ve tanrı kavramlarını birbirine karşıt olarak görürüz. 17. yüzyılda teolojiden arınmış mekanist bir doğa anlayışı söz konusuyken, 18. yüzyılda filozoflar insanın da mekanizma olduğunu kabul ediyorlar. Doğa konusundaki tasarımlar insanı da etkilemekte, doğa nasılsa insan da ona uygun olarak tasarımlanmaktadır. Antik çağ ve Roma'dan beri Hristiyanlığın katkılarıyla geliştirilmiş olan doğa anlayışı değişim geçirir. Doğa doğal bir veri, insanın kendisine hiçbir şey vermeksizin bir veri durumuna gelir. Doğa eşdeğerli fenomenlerden oluşan bir bütün olarak anlaşılır. Burada fizik bir eşitlik söz konusudur. Toplumsal eşitlik düşüncesinin de bu anlayıştan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Çünkü daha önceki dönemlerde var olan hiyerarşik toplumsal yapıların kendilerini hiyerarşik doğa anlayışıyla meşrulaştırdıklarını saptayabiliriz. Descartes'i hatırlarsak, onun felsefesinde doğa aşağıda, insan ise onun üstündedir. Çünkü insan, Tanrı'nın yarattığı doğanın efendisi olarak görülmektedir. 18. yüzyılda ise insanın doğanın efendisi olması, onun Tanrı'yla ilişkisini bozmaktadır. Bu nedenle insan da akıl da bir mekanizma olarak görülmeye başlanır. İnsan artık doğa olaylarını Tanrı'ya başvurmadan da açıklama olanağını elde etmiştir. Orta çağda olduğu gibi doğada meydana gelen olayların ardında Tanrı'nın varlığının bulunduğu düşüncesi etkisini kaybeder. Artık insan ilişkilerinde de dine ve Tanrı'ya dayanmadan ahlak anlayışlarının ortaya konulabilmesi söz konusudur. Örneğin Helvetius'a göre erdemler iyi bir teknik eğitim ve iyi bir sosyal örgütlenme sonucu oluşur. 18. yüzyılda kilisenin o güne kadarki en ılımlı noktaya ulaşmış olduğu görülür. Kilisenin aşırılıklar ve batıl inançlarla dolu olduğu dönem 1545 öncesidir. Ancak yine de dünya görüşü ve doğa anlayışı bakımından kilise saldırılara uğrar. Kutsal olan her şeye, krallara, asillere, rahiplere, doğa adına karşı çıkılır. Bu karşı çıkışlar ve dayandığı düşünceler 1789 devrimini anlama konusunda da bize yardım eder. Söz konusu olan bütün toplumsal yapının doğal eşitlik adına yıkılmasıdır. Doğal eşitçilik anlayışı doğa bilimlerinin fenomenlerdeki eşitlik anlayışıdır. Yani artık doğa hiyerarşik yapıda görülmediği için toplumun da hiyerarşik yapıda olması uygun görülmemektedir. Toplumun doğaya aykırı olmaması gerektiği düşünülüyor. Bir bakıma bu görüşün altında toplumun doğaya benzerliği postulası bulunmaktadır. Bu dönemde toplumu yönlendirecek olan doğanın kendisi, insana ahlaki ve politik değerler telkin eden bir alan durumundadır. Ancak doğa adına özgürlük istemek ve diğer yandan ise doğayı pozitivist biçimde tasarlamak 18. yüzyılın büyük bir paradoksudur. Çünkü özgürlük bir değerdir. Pozitivist anlayışta ise değer söz konusu değil, olduğu gibi saptama söz konusudur. Determine edilmiş bir doğa adına özgürlük istenmesi söz konusudur. Bir yandan doğa, fizikte ve biyolojide gitgide daha çok belirlenmiş yasalarla kavranırken, öte yandan da politik alanda doğa vergisi bir özgürlükten söz edilmektedir. Fel.tar.dersnotu 3. 6. Vico. Vico'nun en önemli eseri Yeni Bilim adını taşır. İlk olarak 1725'te, tam baskısı ise 1730'da yayınlanmış ama uzun bir süre unutulmuştur. Ancak Vico'nun kendisinden sonra gelen birçok tarih ve kültür felsefesi üzerinde etkili olduğunu ve tarihselci felsefenin bir öncüsü olduğunu söyleyebiliriz. Vico, insanı ve kültürü tarih ve tarihsel süreçler içinde ele alan bir yaklaşıma sahiptir. Bu nedenle onda tarih felsefesi ve kültür felsefesi iç içe geçmiş bir durumdadır. Carl Löwit, Vico'nun yaşadığı dönemde de tanındığını belirtir. Carl Löwit, Vico, Doğan Özlem'in tarih felsefesi içinde sayfa 223-224. Ama o, çağını doğrudan etkileyemeyecek kadar zamanını aşmış bir kişidir. Vico, metafizikçileri, özellikle Descartes, tarihsel, toplumsal ve pratik hayatı göz önüne almadıkları ve bir felsefe konusu olarak görmedikleri için eleştirir. 18. yüzyıl başlarında Vico, filozofların ve bilim adamlarının ana uğraş alanı olarak hep doğaya yönelmiş olmalarını şaşkınlıkla karşıladığını belirtir. Onun bu şaşkınlığı, yeni çağ felsefesinde yine ilk kez kendisinin ayrımına varıp belirginleştirdiği bir temel saptamadan kaynaklanmaktadır. Vico'ya göre, filozoflar ve bilim adamları kendisine kadar klasik özne-nesne ayrımı temelinde insan ve doğayı karşı karşıya koyan ontolojik tabanlı bir bilgi kuramı doğrultusunda bir doğa felsefesi ve bir doğa bilimi geliştirmişlerdi. Burada ister rasyonalist, ister empirist çıkışlı olsun, doğayı bizden bağımsız bir gerçeklik sayan naif bir realizm hüküm sürmektedir. Doğa kendi başına bir düzen ve işleyişe sahiptir. Bu düzen ve işleyiş insan aklına uygundur. Başka bir deyişle de doğa düzeni ve akıl düzeni çakışıktır, birbirine tekabül eder. Yeni çağın ontolojik tabanlı bilgi kuramında naif bir realizm, bir çeşit naif rasyonalizmle bütünleşmiş durumdadır. Böyle olunca doğa hakkındaki bilgimizin en sağlam şekli matematiksel yoldan ifade edilebilir olanıdır. Zaten doğa bilimlerinin amacı da empirik verileri matematiksel formüllerle ifade edilebilen doğa yasaları altında açıklayabilmektir. Örneğin Descartes için doğanın doğru dili matematiktir ve doğayı nedenleriyle bilmek istiyorsak doğal olgulardaki düzeni matematiksel yoldan dile getirmek gerekir. Vico, Descartes'la birlikte tüm yeni çağ felsefesine yayılan kartezyen doğruluk ölçütüne karşı yeni bir doğruluk ölçütü getirmeye çalışmaktadır. Vico'ya göre insan doğaya doğrudan ve aracısız yönelmemektedir. O doğaya kendi aklının olanaklarıyla yönelmekte ve doğayı bu olanaklar altında kendi aklına göre tanıyıp bilmektedir. Doğa bize kendi aklımızın penceresinden göründüğü şekliyle açıktır. Doğayı bize göreli bu bilme tarzı altında tanıyabiliyoruz. Ama yeni çağ bilgi kuramı ve doğa bilimi, rasyonel kesinliğin kendi akılsal olanaklarımızdan çıkan bir şey olduğunu atlamış, onu aynı zamanda doğaya olduğu gibi taşımıştır. Vico'ya göre doğayı kendindeki nedenleriyle tanıma yolu bize kapalıdır. Bundan dolayı biz doğayı ancak kendi akılsal olanaklarımız altında bir fenomenler dünyası olarak tanıyabiliriz.